بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Azar 1402, Hicri Kamiri 13 Cemadül Evvel 1445 ve Miladi Takvimle 27 Kasım 2023 Pazartesi. Bugün bir rivayete göre Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyha'nın şehadeti yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu nedenle tüm İslam dünyasına başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sizler için sunacağım sabah haberleri ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Hazreti Zehra Sallamullah Aleyha'nın şehadeti özel programı, Batı Asya gelişmeleri ve Reyhane adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Amerika'nın Gazze meselelerine müdahalesinin yenilgiye mahkum olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın 44 yıl boyunca Filistin'in ilk destekçisi olduğunu söyledi. Haz Ali, dünyanın birçok ülkesinin kadın ve çocuklara yönelik Siyonist şiddetli mücadele için haykırdığını belirtti. Netanyahu dün Gazze'yi ziyaret etti. UNRWA, Gazze'deki durumun felaket olduğunu söyledi. Ve Katar, Gazze'de ateşkesin uzatılmasını istiyor. Şimdi haberler. Bugün Hicri Kameri takvime göre 13 Cemadül Evvel 1445, bir rivayete göre Yüce İslam Peygamberinin değerli kızı Hazreti Fatıma'nın şehadet yıl dönümüdür. Ehl-i Beyt aşıkları başta Mukaddes Kum ve Meşhed şehirleri olmak üzere cami ve dini mekanlara giderek Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin değerli kızı Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın şehadet yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen yas ve matem merasimlerine katıldı. Cennet Kadınların Efendisi Hazreti Fatıma sallallahu aleyha 20 Cemadiyus Sani Bisetin 5. yılında Kutsal Mekke kentinde dünyaya geldi. Çocukluğundan beri babası Yüce İslam Peygamberinin talim ve terbiyesinde yüce insani konum ve fazilete ulaşan Yüce Allah'ın has kullarındandı. Hazreti Fatıma sallallahu aleyha kısa ve değerli yaşamı boyunca sabır, isar, kanaat ve Yüce Allah'a kullukta eşsiz bir şahsiyet olup aynı zamanda örnek bir kadın, eş ve Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin aleyhisselam gibi yüce insanları yetiştiren büyük ve değerli bir annedir. Hazreti Fatıma sallallahu aleyha 18 yıllık kısa yaşamın ardından değerli babası İslam peygamberinin vefatı ardından zamanın hükümdarlarının zulüm ve baskıları ve adaletsizliklerinin ardından bir rivayete göre 13 Cemadiyel evvel, bir başka rivayete göre de Hicri Kameri 11 yılı 3 Cemadiyus Sani tarihinde şehit olmuştur. Yüce İslam Peygamberinin değerli kızı Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın şehadet yıl dönümü vesilesiyle tüm Ehlibeyt aşıklarına başsağlığı diliyoruz. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Gazze halkı Gazze'nin geleceğini bu bölgenin halk oylarına dayalı meşru yasal bir hükümet olarak Hamas aracılığıyla karar vermelidir ve Amerika'nın Gazze halkına müdahale etme ve bu halk adına karar alma hakkı yoktur. Bu konuda aldıkları karar yenilgiye mahkumdur açıklamasında bulundu. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi dün gece Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin dostane, tarihi ve iki halkın iyi komşuluk, dini değerler ve ortak çıkarlarına dayalı olduğunu söyleyerek Tahran ile Ankara arasındaki işbirliği ve ilişkilerin çeşitli siyasi, ekonomik ve kültürel boyutlarda güçlendirilmesinin ve geliştirilmesinin önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi, İran ve Türkiye'yi İslam dünyasının iki önemli ve etkili ülkesi olduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki ortak işbirliğinin İslam ülkeleri arasında bir etkileşim modeli olmasını umduğunu ifade etti. Siyonist rejimin korkunç cinayetlerinde ve Gazze'nin mazlum halkının katliamında Amerikalıların işbirliğini işaret eden reisi, Amerikan hükümetinin halkların kamuoyu nezdinde rezil rüsva bir şekilde itibarsızlığını vurgulayarak şunları söyledi. Gazze halkı Gazze'nin geleceğini bu bölgenin halk oylarına dayalı, meşru, yasal bir hükümet olarak Hamas aracılığıyla karar vermelidir ve Amerikalıların ise Gazze halkına müdahale etme, onlar adına karar alma hakkı yoktur ve bu konuda atacakları her adım yenilgiye mahkumdur. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da yapılan telefon görüşmesinde Tahran ile Ankara arasında iyi ve yapıcı ilişkilere dikkat çekerek bu ilişkilerin ayrıcalıklı ve müstesna bir düzeye yükseltilmesi çabasının altını çizdi. Erdoğan ayrıca ülkesinin iki ülke arasında Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısı düzenlemeye hazır olduğunu da vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran İslam Cumhuriyeti'nin 44 yıldır Filistin'in ilk destekçisi olduğunu ve bu konuda hiçbir yardımı ihmal etmediğini söyledi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Nasır Kenani, dün sivil toplum kuruluşları ve kurumların başkanları ile direniş ve Filistin alanında faaliyet gösteren şahsiyetlerle Cumhurbaşkanlığı Kurumu'nda yaptığı toplantıda, Aksa Tufanı operasyonunun zaferini, Kudüs-ü Şerif'in özgürleşmesi için nihai hedefine ulaşmak amacıyla direniş için yeni bir başlangıç olarak gördüğünü ifade ederek, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman Filistin'in ilk destekçisi olduğunu ve 44 yıldır bu konuda hiçbir yardımı ihmal etmediğini kaydetti. Kenani şunları da belirtti. Siyonist rejim yenilgiden kaçmak için her şeyi yapacaktır ve bu rejimin askeri yenilgisini telafi etmek için siyasi alanda kazanması için izin vermemelidir. Toplantının başında Dünya Ehlibeyt Konseyi Genel Sekreteri Ayetullah Muhammed Hasan Ahteri, direnişin Siyonist rejimi yenilgiye uğratmadaki parlak başarılarına dikkat çekerek, Siyonist rejimin son dönemde işlenen cinayetlerini kınayarak Gazze'deki Siyonist rejim ve Hamas'ın şartlarının kabul edilmesini Siyonist rejimin açık bir başarısızlığı olarak değerlendirdi. İran İlmiye Hafızaları Müdürü, İslam ülkeleri tüm İsrail mallarına ambargo uygulayarak Siyonist rejime petrol satmaktan kaçınmaları gerektiğini söyledi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ayetullah Ali Rıza Arefi şunları kaydetti. İsrail'in İslam ülkelerindeki büyük elçilikleri kapatılmalı. Bu işgalci rejimle diplomatik, ticari ve ekonomik ilişkiler kesilmelidir. Dünyadaki 57 Müslüman ülkenin tamamının Siyonist rejimin cinayetlerine karşı uluslararası kurum ve kuruluşlarda tek ses olması gerekir ve bunun gerçekleştiği takdirde savaşa gerek kalmayacak ve İsrail mağlup olacaktır. Amerikalılar ve Avrupalılar özgürlük mantığını ve milletlerin kendi kaderini tayin hakkını kabul ederse serbest seçimler yapılmalı ama kabul etmezlerse çözüm cihat ve direniştir. Öncüsü ise Filistin ve toprakları gasp edilen Arap milletleridir. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın kadın ve aile işlerinden sorumlu yardımcısı kişisel sayfasında şunları yazdı. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde İran'ın ve dünyanın birçok ülkesindeki kadınlar, kadın ve çocuklara yönelik Siyonist şiddete karşı haykırdı. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günüyle eş zamanlı olarak dünyanın birçok ülkesinde özgürlük isteyen sivil aktivistler, Siyonist rejimin Gazze'li kadın ve çocuklara karşı işlediği cinayetleri protesto etti. İran Cumhurbaşkanı'nın kadın ve aile işlerinden sorumlu yardımcısı Ensiye Haz Ali kendi X sosyal sayfasında şunları yazdı. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde İran'ın ve dünyanın birçok ülkesindeki kadınlar kadın ve çocuklara yönelik Siyonist şiddete karşı haykırdı. Bugün de kadınlar suçlarını örtbas etmek ve mazlumlara baskı yapmak için kanunu güzel bir tablo haline getiren uluslararası prosedürleri protesto etti. Siyonist rejim İsrail Başbakanlığı pazar günü Netanyahu'nun Gazze şeridini ziyaret ettiğini duyurdu. El Alem kanalının haberine göre Siyonist rejimin başbakanlık ofisi savaş alanında bulunan güçlerden güvenlik raporları aldığını belirterek yaptığı görüşmelerde ordunun Gazze'deki savaşını tam zafere ulaşana kadar sürdüreceğini vurguladı. Bu haber American Wall Street Journal'ın pazar günü bilgili kaynaklardan alıntı yaparak müzakerecilerin Hamas hareketiyle Siyonist rejim arasındaki ateşkesin 4 gün daha uzatılmasını umduklarını bildirdiği sırada gündeme geldi. Wall Street Journal raporunda ateşkesin uzatılması halinde Gazze'deki 40 ila 50 esirin daha serbest bırakılmasının mümkün olacağını ekledi. Öte yandan birkaç saat önce Siyonist rejimin kanal 12'si İsrail Savaş Konseyi'nin Gazze'de ateşkesin uzatılması ihtimalini görüşmek üzere bu akşam toplanacağını duyurdu. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı UNRWA'nın medya danışmanı, Gazze şeridinde ve bu bölgenin kuzeyinde durumun felaket olduğunu ve bu bölge insanların açlık kriziyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Filistin Şahap Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Adnan Ebu Hassane şunları belirtti. Refah kapısından gönderilen yardımlar Gazze'ye yetmiyor. Akaryakıt ve diğer insan yardımların gönderilebilmesi için Karam Ebu Selam kapısının da açılması gerekiyor. Ebu Hassane şunları kaydetti. Gazze'deki ana hizmet sektörlerini yeniden başlatmak için günlük 120 tondan fazla yakıta ihtiyacımız var. Kamyonların refah geçişine girme mekanizması karmaşık ve bu geçişten Gazze yalnızca 130 kamyon girebiliyor. Oysa Gazze'nin art arda 2 ay boyunca günde 200 yardım kamyona ihtiyacı vardır. Gazze şeridine yakıt ve gaz getirilmesi konusunda Siyonist rejimle yoğun görüşmeler sürüyor ve Gazze şeridi halkına temiz su sağlamak için yeterli miktarda yakıt getirilmesi çok gereklidir. Filistin direnişi ile Siyonist rejim arasındaki 4 günlük geçici ateşkes anlaşmasının son gününe yaklaşırken Katar bu anlaşmanın uzatılması için istişarelerde bulunduğunu duyurdu. İran Pers Haber Ajansı'nın El Cezire'den naklen aktardığı haberinde ateşkes anlaşmasının 3. gününde Katar Dışişleri Bakanlığı'nda Uluslararası İşbirliği'nden sorumlu danışman bakanı Lolo El Hatır, ateşkesin uzatılması ve siyasi sürece geçilmesi yönünde çaba ve çağrıların sürdüğünü ifade etti. Konya'da çocuklar Kudüs'ün çocukları için Anadolu'nun çocuklarından sloganıyla basın açıklaması yaptı. Türkiye basında çıkan habere göre Konya Büyükşehir Belediyesi, Kudüs Çalışma Grubu ve Bilgihaneler tarafından Kılıç Arslan Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar Türkiye ve Filistin bayrakları ile Filistin özgürdür, özgür kalacak, bağımsız Filistin özgür Kudüs, Kudüs coğrafi değil, imanı meseledir yazılı pankartlar taşıdı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da katıldığı programda Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Talut Kerem Cengiz açıklaması yaptı. Irak Halk Seferberlik Kurumu pazar gecesi Amerika Merkez Komutanlığı CENTCOM güçlerinin çarşamba günü bu örgütün üstlerine düzenlediği saldırıda yaralanan bir kişinin daha şehit olduğunu doğruladı. Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon bu saldırıya ilişkin çarşamba günü bir açıklama yayımlayarak şunları duyurdu. Amerika Merkez Komutanlığı CENTCOM güçleri iki ayrı saldırıda Babol vilayetinin Caraf en-Nasr bölgesindeki diriliş güçleri ve Haşd-ı Şabi mevzilerini hedef aldı. Bu örgüt daha önce ağır yaralanan ve bugün hastanede hayatını kaybeden şehidin adını Mecd el-Şibavi olarak duyurdu. Çarşamba günü Haşd-ı Şabi bu saldırıyı şiddetle kınayan bir bildiri yayımlayarak bunu Irak'ın egemenliğine büyük bir saldırı olarak nitelendirdi. Terör örgütü Amerika ordusunun CENTCOM olarak bilinen merkez komuta karargahı Eisenhower grubu gemisinin Fars Körfezi sularına vardığını duyurdu. İran'ın haberine göre CENTCOM pazartesi sabahı X hesabında 26 Kasım'da Eisenhower saldırı grubunun Hürmüz Boğazı'nı geçtikten sonra Fars Körfezi sularına girdiğini yazdı. CENTCOM mesajında Eisenhower'ın Fars Körfezi'nde olduğu süre boyunca önemli uluslararası su yollarında seyir-i sefer özgürlüğünü sağlamak için devriye gezileri gerçekleştireceğini ve aynı zamanda bölge genelinde CENTCOM'un gereksinimlerini destekleyeceği iddiasında bulundu. İran Dışişleri Bakanı, Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ile yaptığı görüşmede iki ülke liderlerinin ikili ilişkileri geliştirmek konusundaki kararlılığını vurguladı. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında çeşitli alanlardaki işbirliğin geliştirilmesi çağrısında bulundu. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı da Hindistan-İran Siyasi İstişare Toplantısı'nın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi. Hindistan hükümeti İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkileri en üst düzeyde geliştirmeye kararlı olup, iki ülke yetkililerinin çabalarıyla tarım, balıkçılık, geleneksel tıp gibi çeşitli alanlarda ekonomik ilişkiler gelişecektir. İran Ticareti Geliştirme Örgütü Batı Asya Ofisi Başkanı, İran ile Türkiye arasındaki ticareti artırmak için etkili adımların atıldığını vurguladı. Türkiye, İran'ın ilk 5 ticaret ortağı arasında yer alıyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bu hafta Türkiye'ye gidiyor. İran Ticareti Geliştirme Örgütü Batı Asya Ofisi Başkanı Abdülamir Rabihavi muhabirimize verdiği demecinde şöyle dedi. Başta komşu ülkeler olmak üzere hedef ülkelerle ticari arttırma yönelik planlamalar yaptık. Amerika'daki Rusya Büyükelçiliği, Washington'un 1930'da Ukrayna'da yaşanan kıtlığı bu ülkedeki mevcut savaşla ilişkilendirerek Rusya'yı şeytanlaştırma girişimini saçma bir girişim olarak değerlendirdi. Washington'daki Rusya Büyükelçisi bu bildirde şunları vurguladı. Amerika'nın Rusya yönelik Ukrayna'nın tarımını yok ettiği ve kendi çıkarları için küresel gıda güvenliğini baltaladığı yönündeki sıradan suçlamaları yanlıştır ve ucuz tahıl satın alarak Ukrayna'yı ihraç ederek büyük karlar elde edenler Amerikalı ve Avrupalı şirketlerdir. Ve siyahi Amerikalı George Floyd'u öldüren polis memuru Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir hapishanede öldürüldü. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Azer 1402, Hicri Kameri 13 Cemadilevvel 1445 ve Miladi 27 Kasım 2023 Pazartesi. ...1434 yıl önce bugün Hicri Kameri 13 Cemadiyelevvel 11 yılında bir rivayete göre İslam peygamberi Hazreti Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin biricik kızı ve Hazreti Ali bin Ebi Talib aleyhisselamın değerli eşi Hazreti Fatıma sallallahu aleyha kısa süren ancak maneviyat dolu yaşamından sonra şehit edildi. Hazreti Fatıma İslam dininin inişli çıkışlı zuhurunun ilk yıllarında çeşitli sahnelerinde Resulullah ve değerli eşi Hazreti Ali aleyhisselam ile birlikteydi. Ve İmam Hasan aleyhisselam ve İmam Hüseyin aleyhisselam gibi salih evlatlar yetiştirdi ki Peygamber Efendimizin buyurdukları gibi cennet gençlerinin baş tacıdırlar. Hazreti Fatıma bir Müslüman kadının mükemmel örneği sayılırdı. Hazreti Fatıma iman, paklık, sadakat, bilgi ve zeka bakımından en mükemmel kadındı. Bu yüzden Hazreti Muhammed Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi dünya kadınlarının baş tacı şeklinde nitelendirdi. Biz de Hazreti Fatıma'nın şehadeti dolayısıyla baş sağlığı dilerken o hazretten bir vecizeyi sizlere aktarıyoruz. Sizin dünyanızda üç şey sevilen şeylerdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti, Peygamber Efendimizin mübarek çehresine bakmak ve Allah yolunda infakta bulunmak. ...1373 yıl önce bugün Hicri Kameri 13 Cemadiyelevvel 72 tarihinde Emevi ordusuyla savaşta önde gelen cesur Müslüman askerlerden İbrahim bin Malikeşler öldürüldü. O, Malikeşte'nin evladı ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın ordusunun önde gelen askeri ve sahabelerindendi. İbrahim bin Malikeşte'ri gençken Sıffin Savaşı'nda babasının yanında Muaviye askerlerine karşı cesurca savaştı. İbrahim bin Malikeşte'rin Muhtar Kıyamı sırasında önemli rolü vardı ve zaferden sonra onun tarafından Irak'ın kuzeyindeki Musul ve etrafını ele geçirdi. Mus'ab bin Zübeyr Kufe'yi işgal etti ve Muhtar'ı öldürdükten sonra İbrahim bin Malik'ten kendisine biat etmesini istedi. Emevi hükümeti tarafından tehlikede olduğunu fark eden İbrahim bu biatı kabul etti. Ancak Abdülmelik bin Mervan ordusu ile savaşta kendi ordusu komutanlarından birisinin hıyanet etmesiyle öldürüldü. ...80 yıl önce bugün Hicri Şemsi 6 Haziran 1322'de Amerika, İngiltere ve eski Sovyetler Birliği Liderler Konferansı... ...İran'ın adı geçen ülkeler ordularınca işgal edildiği bir sırada Tahran'da düzenlendi. Tahran Konferansı Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'na girmesi Almanya ordusu aleyhinde yeni cephelerin açılmasının ardından gerçekleşti. Bu konferansta Amerika'nın eski başkanı Roosevelt, İngiltere'nin eski başbakanı Churchill ve Sovyetler Birliği'nin lideri... Stalin, Almanya ordusu ile mücadele yöntemleri ve ülke ile savaş cephelerine yardımların yapılması konularında görüş alışverişinde bulundular. ...28 yıl önce bugün Hicri Şemsi 6 Haziran 1374'te İslami İran'ın önde gelen ediplerinden ve araştırmacılarından Doktor Seyyid Sadık Goher'in vefat etti. O, doktorasını Fars Edebiyatı dalında aldı. 9 ciltlik Lügat Sözlüğü ve Mesnevi Tabirleri kitabını doktora tezi olarak yazan Doktor Seyyid Sadık Goher'in ömrünün büyük bölümünü edebi dersleri vermekle geçirdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Davutoğlu, Filistin meselesi artık insanlık meselesi.
Milli Gazete.
Erdoğan ile Bahçeli arasında ipler kopma noktasına geldi. Beklenen görüşme gerçekleşmedi.
Ve Star.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddetsiz bir Türkiye'yi inşa edeceğiz.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır 25 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde "Güven var mı?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ciddi bir ekonomik krizin içindeyiz ama esasında bu bir güven krizi. Türkiye'yi idare edenler en başta içeride ve dışarıda yatırım yapacak olanların güvenini kaybetti. Yolsuzluklar, usulsüzlükler o derece yaygınlaştı ki bu yönde duyulan haberler artık şaşırtmıyor. Hayalen 5 ay ya da 1 yıl geriye gidelim ve o günkü idarecilerin çizdiği tabloyu düşünelim. Diyorlardı ki, her türlü kanunsuz yapılanma ve mafya örgütlerini tasfiye ettik. Bu yöndeki propaganda o kadar güçlü bir şekilde yapıldı ki, ekseriyet de buna inandı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Peki bugüne baktığımızda ne görüyoruz? Şimdiki idareciler de bir günde 10 ya da 20 mafya örgütünü ya da suç şebekesini tesirsiz hale getirdiklerini ilan ediyorlar. İki bilgi aynı anda doğru olabilir mi? Yani önceki açıklamalar doğru ise bu kadar kısa zamanda bunca mafya yapılanması nasıl teşekkül etti? Yok, şimdiki açıklamalar doğru ise önceki beyanları nasıl yorumlamak icap eder? Doğrusunu elbette idareciler bilir ama burada bir çelişki yok mu? Yeni duyulan bir habere göre bir ilimizde devletin deposundan buğday hırsızlığı olmuş. Fakat çalındığı iddia edilen miktar çok fazla. İddia doğru ise çok büyük miktardaki hırsızlık vakası için sadece bir kişi tutuklanmış. Haber doğru mu değil mi bunu tahkik etmek imkanı bile yok. İdareciler böyle iddialar karşısında ekseriyetle suskunluğu tercih ediyor. Peki vatandaş doğru bilgiyi nereden ve nasıl alacak? Bütün bu sebeplerden dolayı ortada ciddi bir güven problemi yaşanıyor. İdareciler açıklama yapsa bile millet artık bu gibi hadiseler sebebiyle her türlü bilgiye şüpheyle yaklaşıyor. Ekonominin başındaki idareciler yeni düzenlemeler yaptıklarını ve bu sebeple dışarıdan yatırım geleceğini söylüyorlar. Diyelim ki bu bilgi doğru. Ne oldu da daha önce var olan yatırımcılar ülkemizi terk etti? Bunun bir hesabı, bir araştırması yapılması icap etmez mi? Türkiye'deki güven krizini değerlendiren doçent Dr. Oğuz Demir şöyle demiş. Türkiye'ye doğrudan gelip fabrika kuracak ya da satın alacak yatırımcı uzun zamandır yok. Bence yapılacak düzenlemeler yabancı yatırımcının fabrika kurması, satın alması için olacak. Ancak bizim yaşadığımız sorun düzenlemelerle ilgili değil. Dolayısıyla bu güveni hala tam oluşturabilmiş değiller. Ben yabancının 31 Mart 2024 mahalli seçim sonrasını görmeden hatırı sayılır bir ilgi göstereceğini sanmıyorum. Ekonomist Iris Cibre de aynı konuda şöyle demiş. Bence vergi teşviklendiren çok ülkedeki güven ihtiyacı var. Ekonomi politikalarına bu politikaların sürdürülebildiğine dair güven lazım. Yarın öbür gün politika değişikliğine gidilip gidilmeyeceğine dair çok ciddi şüpheler var. Bu şüpheler de giderilebilmiş değiller. Peki şimdiki idareciler arzu edilen güven hissini verebilir mi? Karar yatırımcıların.
Remzi Özdemir 25 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde tarihin en maliyetli deneyi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan faizin enflasyona neden olduğunu bundan 5 yıl önce ilk kez söylediğinde kimse dikkate almadı. Hatta o gün tartışma konusu bile yapılmadı. Çünkü dünya iktisat tarihinde böyle bir teori yoktu. Olması mümkün mü? Elbette değildi. Böyle bir durumda enflasyonun tam tersi patlayacağını İktisat Fakültesi 1. sınıf öğrencileri bile biliyordu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bunun siyasi ve tribünlere söylenmiş bir mesaj olduğu sanıldı. Böyle bir teorinin ülke ekonomisinde denenmesi imkansızdı. O ülkede bir merkez bankası vardı. Merkez bankası bağımsızdı ve böyle deneye asla izin vermezdi. Geldik 2021 Eylül ayına. İlginç bir şekilde bu deney teori hayata adapte edilmeye başlandı. O gün enflasyon ve faiz oranı %19'du, dolar ise sakin. Bir anda bağımsız Merkez Bankası faiz indirdi. Herkes şok oldu. Merkez Bankası böyle bir çılgınlığı nasıl yapardı? Üstelik bunu yaparken dünyanın neredeyse tamamı yıllık %6 olan enflasyon belasından kurtulmak için hızla faiz arttırıyorlardı. Sonunda Merkez Bankası bir daha düşürdü. Bir daha ve bir daha. Son olarak 8,5'a kadar düştü. Faizin enflasyon neden olmadığı, tam tersi düşürdüğünün anlamış olduk. Ancak ortaya öyle bir fatura çıktı ki yine iktisat tarihine geçecek cinsten. 128 milyar dolar kuru frenlemek için adeta yakıldı. Enflasyon %70'i geçti, halk fakirleşti, Türkiye çok ağır bedel ödedi. Ülkede tek kuruşluk yabancı yatırımcı kalmadı, yani dibe vurduk. Bunun hata olduğunu anladık ama iş işten geçti. Sonunda tüm zamanların en büyük kurtarıcısı Halkbank'ı soymakla suçlanıp kovulan eski bakan Mehmet Şimşek göreve çağrıldı. Mehmet Şimşek tek bir şey yaptı, o da faiz artışı. Şimşek göreve geldiği günden beri faizler artıyor. Önceki gün %40'a yükseltildi. Dolar yine yükseliyor. Tıpkı yağmur duasına çıkar gibi şimdi yabancı bekliyoruz. %40 faiz ve 29 lira dolar kuru. Gel ülkemizin bütün kaynağını al götür, yeter ki 10-15 milyar dolar para getir.
Cihat Tekim 25 Kasım tarihli Yeni Mesaj gazetesinde yine mi sistem tartışması başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk seçimi 24 Haziran 2018'de yapıldı.
Tahran Radyosu.
Erdoğan bu seçimden de galip gelerek Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı hükümet sisteminden çok büyük beklentisi olan AK Partisi hemen akabinde 31 Mart 2019 yılındaki yerel seçimlerde başta İstanbul ve Ankara'yı CHP'ye kaptırdı. Esasında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden gerekli verim alınamamıştı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin halk tarafından kabul edilip edilmediği ilk seçim olan 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin bir hezimet ile sonuçlanması AK Partisi için büyük bir sürpriz oldu. Diğer taraftan başta MHP olmak üzere diğer küçük partilere eli mahkum hale gelen AK Parti bu durumdan da oldukça hoşnutsuz oldu. Hüdapar, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Demokratik Sol Parti gibi son derece düşük oy alan partilere bile birçok taviz verilmek zorunda kalındı. Son günlerde MHP ile AKP arasındaki soğuk rüzgarlar basına ve grup toplantılarına yansıdı. Erdoğan kimin eli kimin cebinde belli değil, söylevini Bahçeli biz yancı değiliz diyerek karşılık vermek suretiyle kimsenin sırtında yük olmadıklarını anlatmak zorunda kaldı. Anladığımız kadarıyla Erdoğan MHP'ye yük olarak bakıyor. Diğer taraftan bu seçim Erdoğan'ın son seçimi olarak kayıtlara geçti. Her ne kadar Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde iki dönemden daha fazla Cumhurbaşkanlığı yapılamıyorsa da Erdoğan 3 dönemini de kazanmaya muktedir olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin 4. hatta 5. dönem neden olmasın fikrini iyice benimsenmiş durumda görünüyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servis yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda, internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sahabe ve düşünürler gözüyle Hazreti Fatıma. Fransız şarkiyatçı ve araştırmacı Louis Massignon şöyle diyor. Hazreti İbrahim'in duaları Hazreti Fatıma'dan çıkan 12 nurdan haber veriyor. Hazreti Musa'nın Tevrat'ı ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ve bereketli kızı ve İsmail ve İshak gibi iki evladı yani Hasan ve Hüseyin'in gelişini müjdeliyor. Ve İncil bereketli bir kızı olan Hazreti Muhammed'in gelişinden haber veriyor. Bugün İslam peygamberinin yadigarı, İmam Ali'nin vefakarı eşi ve İmam Hasan ve İmam Hüseyin'in mihriban validesi Hazreti Fatıma-yı Zehra'nın şehadet yıldönümü. Bu büyük kadın kısa hayatı boyunca İslam ve Müslümanlar için büyük hayırlara ve bereketlere vesile oldu. Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın yaşamı ve siyerini irdelemek hiç kuşkusuz büyük ibretler ve dersler içerir. Bu bereketlerden o Hazretin siyeri üzerinde düşünmeyi ve mübarek yaşamını örnek almayı ve dindarlık ve takva dersi çıkarmayı gösterebiliriz. Biz de bugün Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıldönümü münasebetiyle tüm İslam alemine başsağlığı dileyerek bazı noktalara işaret edip Yüce Allah'tan bizlere bu seçkin kadını izleme tevfikini inayet etmesini niyaz ederiz. İslam peygamberinin muhterem kızı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha, Resulullah Efendimizin küçük ve en sevdiği kızdı. İslam peygamberinin pak ve mutahhar soyu kızı Fatıma ile dünyada sürdü. Hazreti Fatıma nübüvvet ve risalet evinde yetişti. O Hazret Kur'an-ı Kerim'i Resulullah'ın dilinden duydu ve öğrendi. Ve ruhunu bu semavi kitapla arındırdı. Yaşamını da Kur'an-ı Kerim ahkamına göre düzenledi. Hazreti Fatıma başka hiçbir kadının erişemediği faziletlere erdi. Bu yüzden İslam peygamberi Hazreti Fatıma'yı iki alemin kadınlarının efendisi olarak adlandırdı. Bunun dışında Hazreti Fatıma, o dönemin Arap Yarımadası'nda bilinen tüm bilimleri biliyordu. Öyle ki bazı savaşlarda babasının yaralarını en iyi şekilde tedavi ediyor, ev işlerinde hiçbir yardım almaksızın bizzat evini yönetiyordu. Hazreti Fatıma, evlatlarını da en iyi şekilde yetiştirdi. Kendisini veya ailesini ilgilendirmeyen işlere karışmazdı. O Hazret, icap etmediği takdirde asla konuşmaz. Kendisinden soru sorulmadıkça cevap vermezdi. Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şanı, faziletleri ve erdemleri hakkında birçok rivayet söz konusudur. Hazreti Fatıma, sahabelerin, Müslüman ve gayrimüslim düşünürlerin gözünde yüce bir konuma ve kişiliğe sahip bir kadındır. Ebu Abdullah Muhammed bin İsmail Buhari, Ehl-i Sünnet'in en ünlü tefsir kitaplarından biri olan Sahih-i Buhari adlı eserinde İslam peygamberinden şöyle naklediyor. Fatıma benim vücudumun bir parçasıdır. Kim onu öfkelendirirse beni öfkelendirmiş olur. Buhari bir başka yerde de şöyle diyor. Fatıma cennet kadınlarının efendisidir. Ehl-i sünnet fıkhının önderlerinden Ahmet bin Hanbel kesin belgelere istinad ederek Malik bin Ums'tan naklen şöyle diyor. Tam 6 ay boyunca İslam peygamberi her gün sabah namazına giderken Fatıma'nın evinin önünden geçer ve şöyle buyururdu. Namaz, namaz ey Ehl-i Beyt. Ardından Ahzab suresinin 33. ayetini tilavet ederdi. Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. İslam peygamberinin eşi Ayşe'den şöyle nakledilmiştir. Hiç kimseyi hatta konuşmada Resulullah'a benzer görmedim. Ne zaman Fatıma babasının huzuruna çıkarsa Resulullah ona saygı olarak ayağa kalkar, elini öper, ona hoş geldin der ve özel bir yere oturturdu. Ne zaman Resulullah kızı Fatıma'yı ziyarete gidecek olursa, o da aynı şekilde davranırdı. Tefsiri Kebir yazarı Fahri Razi, Kevser suresini izah ederken bazı yönlerine temas ediyor. Kendisi bu yönlerden birine temas ederken, Kevser'den maksadın İslam peygamberinin Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha soyundan gelen evlatları olduğunu belirterek şöyle diyor. Bu ayetin nazil oluşunun şanı, İslam peygamberinin düşmanlarının peygamberin ebter yani evlatsız olduğuna dair düşmanlıklarını bertaraf etmek içindir. Bu ayet şunu demek istiyor ki, Yüce Allah peygamberine öylesine bereketli bir soy inayet edecektir ki, zaman sürecinde hep kalacaktır. Bakın, şimdiye kadar Ehl-i Beyt hanedanından onca insan katledildi. Lakin dünya hala Risalet hanedanının evlatları ile dolu. Oysa Emevi hanedanından onca kalabalık nüfusuna karşın şimdi geride önem arz edecek bir tek kişi bile kalmadı. Fakat Resulullah'ın evlatlarına bakın. Masum imamlar gibi büyük alimler ve bilginler hepsi Risalet hanedanının mirasıdır. Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şahsiyeti, dünyada tüm alim insanların taalim ve terbiye ve kişilik örneğidir. Bu şahsiyet birçok Şii, Sünni, Hristiyan, düşünür ve İslam bilgini ve şarkiyatçı tarafından irdelenmiştir. Fransız düşünür Henri Corbin, Hazreti Fatıma Selamullah hakkında derin araştırma yapan Batı felsefesinin önde gelen düşünürlerinden biridir. Kendisi Hazreti Fatıma'nın varlığını ilahi marifet ve tanımın kemale erme kaynağı olduğunu belirtiyor. Corbin, Hazreti Fatıma'nın mübarek varlığı ilahi zatın tecellisi olduğunu vurguluyor. Arz-ı Melikut adlı eserinde Corbin şöyle diyor. Hazreti Fatıma'nın faziletlerini irdelediğimiz vakit bu varlığın ilahi zatın tecellisi olduğunu söyleyebiliriz. Yaşamının bir bölümünü Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın kişiliğini araştırmaya adayan Fransız şarkiyatçı ve araştırmacı Louis Massignon, Necran Hristiyanları ile İslam peygamberinin arasında Medine'de yaşanan mübahele hakkında bir makale yazmış ve içinde çok ilginç noktalara temas etmiştir. Fransız şarkiyatçı ve araştırmacı Louis Massignon şöyle diyor. Hazreti İbrahim'in duaları Hazreti Fatıma'dan çıkan 12 nurdan haber veriyor. Hazreti Musa'nın Tevrat'ı ise Muhammed'in ve bereketli kızı ve İsmail ve İshak gibi iki evladı yani Hasan ve Hüseyin'in gelişini müjdeliyor ve İncil bereketli bir kızı olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin gelişinden haber veriyor. İslam şahsiyetleri hakkında ünlü telifleri bulunan Süleyman Ketani adlı Hristiyan yazar ve şair Fatıma-i Zehra hakkında kaleme aldığı eserinde şöyle yazıyor. Hazreti Fatıma tarihi belgeler ve rivayetlerin işaret ettiğinden çok daha ötede yüce bir mevkiye sahiptir. Hazreti Fatıma'yı ifade etmek için kendisinin Hazreti Muhammed'in kızı, İmam Ali'nin eşi ve İmam Hasan ve İmam Hüseyin'in validesi ve alemin en seçkin kadını olduğunu söylemek yeterlidir. Eserinin sonunda Hazreti Fatıma'ya hitap eden Ketani şöyle diyor. Ey Fatıma! Ey Mustafa'nın kızı! Ey yeri iki omuzu ile sırtlayan en aydın çehre! Sen iki kez yere gülümsedin. Bir kez babanın çehresine. Hani ölüm döşeğinde yatarken sana, ona katılacak ilk kişinin sen olduğunu müjdelediği vakit. Ve ikinci kez, ömrünün son anlarında, son nefesini verirken gülümsedin. Sen her zaman sevgiyle yaşadın. Sen her zaman pak ve iffetle yaşadın. Sen iki evlat doğurdun ve yetiştirdin. Onlara bağışlamayı öğrettin. Sen yeri alaylı bir gülümsemeyle bıraktın ve ebediyete katıldın. Ey peygamberin kızı, ey Ali'nin eşi, ey Hasan ve Hüseyin'in validesi, ey bütün alemlerin ve devranların büyük kadını. Ve son olarak İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurucusu rahmetli İmam Hümeyni Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şahsiyeti hakkında şöyle buyuruyor. Müslüman kadınlar kişisel, sosyal ve ailevi yaşamlarında Hazreti Fatıma'yı akılcılık, marifet ve akıl bakımından örnek almalı. İbadet, cihat, arenada bulunma, sosyal kararların alınma sürecinde, ev işlerinde, eşine bakma, salih evlatlar yetiştirme konusunda o hazreti izlemelidir. Zira İslam'ın bu seçkin kadınının yaşamı, Müslüman kadının siyaset arenasına girmek, toplumda aktif rol oynamakla birlikte eğitim, ibadet, eşine bakma, salih evlat yetiştirme gibi alanlarda Hazreti Fatıma'yı izlemenin ve İslam peygamberinin muhterem kızını izlemenin mümkün olduğunu gösteriyor. Evet aziz dinleyiciler. Bir kez daha Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıldönümü münasebetiyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz. Ve sözü yine o hazretten bir vecize ile noktalamak istiyoruz. Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha şöyle diyor. Kim ki has ibadetini yüce Allah'a gönderirse, yüce Allah da ona en üstün maslahatlarını gönderir.
Fatime Nuri Hudaye Azali'dir Fatime Hemser-i Mahbub-i Ali'dir Geldi Hamide Oldu Şehide Geldi Hamide Oldu Şehide Kusrunu verdi Murtaza Sinesi yara Zeynep'i koydu bağrı gay gitti mezara Ya Zehra, ya Zehra, ya Zehra, ya Zehra
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmeleri adlı sohbetimizde tekrar huzurlarınızdayız.
Bugün de her zaman olduğu gibi geçtiğimiz hafta stratejik Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli olaylar ve gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Sohbetimize geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin özetiyle başlıyoruz.
Siyonist rejimin Gazze saldırılarının devam etmesi,
yaklaşık 50 gün savaşın ardından geçici ateşkesin sağlanması
ve Gazze'de sağlanan ateşkese dünyadan gelen tepkiler,
geçen hafta Batı Asya'da yaşanan gelişmelerin başlığıydı. Şimdi detaylar.
Geçtiğimiz günlerde Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırıları devam etti. Şehit sayısı geçen hafta 15 bine yaklaştı. Siyonistlerin Gazze'deki savaş taktiği herkesi ve her şeyi bombalamaktır. Şimdiye kadar en az 81 hastane ve sağlık merkezi bombalanma veya abluka nedeniyle yıkılmış, su ve elektrik kesintisi nedeniyle hizmet dışı kalmıştır. Siyonistler hastanelerin altında Siyonist esirler ve Hamas savaşçılarının bulunduğunu iddia etti. Şifa Hastanesi'ne yönelik Siyonist saldırının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından New York Times ve diğer birçok batılı medya hastanede herhangi bir askeri faaliyet belirtisinin bulunmadığını duyurdu.
Siyonist rejimin Kanal 13'ü Şifa Hastanesi'nde yoğun askeri faaliyet olduğuna dair kanıt bulunamamasının Tel Aviv'in istihbarat kurumunun büyük bir başarısızlığı olduğunu söyledi. İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yayımladığı haberde, Siyonist rejim İsrail'in iddiasının doğruluğunu denediğini, Şifa Hastanesi'ne bağlı Hamas komuta merkezinin bulunmadığını ve İsrail'in yalan söylediğini belirtti. Amerikan kanalı CNN bile işgalci rejim İsrail'in yalanlarından bıkmış durumda. Öyle ki bir haberinde Tel Aviv ordusunun gazetecileri sergilemek için Şifa Hastanesi'nde bazı silahları yerleştirdiğini ve düzenlediği ihtimalinin yüksek olduğunu duyurdu.
Gazze hastanelerini bombalamakla kendi hedefleri yani Siyonist esirlere ve Hamas savaşçılarına ulaşamayan Siyonist rejim, okulların bombalanmasını bir kez daha gündemine aldı. Siyonist savaş uçakları geçtiğimiz hafta 4 okulu bombaladı. Cumartesi günü Siyonist rejim ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki El Fahura okulunu hedef alması sonucu çoğu çocuk en az 200 kişi şehit oldu. El Fahura okuluyla eş zamanlı olarak Gazze'nin kuzeyindeki Tel El Zatar okulu da korsan rejimce bombalandı. Açıklanan istatistiklere göre Siyonist rejimin bombardımanları nedeniyle şimdiye kadar Gazze'de 95 hükümet merkezi ve 63 okul tamamen yıkıldı ve kullanılamaz hale geldi.
Okullara yapılan acımasız saldırılar, kadın ve çocukların çoğunluğunu oluşturan sivillerin bu okullara sığındıkları bir ortamda gerçekleşiyor. Bir diğer önemli konu da Cebeliye kampındaki El Fahura okuluna yönelik kasıtlı saldırının bu okulun Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı UNRWA'ya bağlı olması bağlamında gerçekleştirilmiş olmasıdır. UNRWA yaptığı açıklamada ajansa bağlı okullar ve sığınaklar hakkında günlük olarak Siyonist rejim ordusunu bilgilendirdiklerini ifade etti.
Geçtiğimiz hafta Siyonist rejimin işlediği bir diğer cinayette aralarında El Meyadin kanalı muhabiri ve kameramanının da bulunduğu çok sayıda gazetecinin şehit edilmesiydi. El Meyadin kanalının çalışanlarından bir kadın gazeteci ve kameramanının şehadetinin ardından kanalın yönetim kurulu başkanı Siyonist rejimi El Meyadin'in sesini asla susturamayacağını duyurdu. El Meyadin kanalının yönetim kurulu başkanı Ghassan Bin Cedu bu konu hakkında yaptığı açıklamada önceliği Gazze, Batı Şeria, Filistin ve Lübnan'daki işgalcilerin cinayetlerini haber yapmak olan habercilik ve onurlu basın çalışmalarımızı sürdüreceğiz vurgusunda bulundu.
El Meyadin kanalının yönetim kurulu başkanı Ghassan Bin Cedu ayrıca Lübnan'da yaşananların gerçek bir savaş olduğunu ve Gazze'deki Filistin direnişini güç ve cesaretle destekleyen gerçek bir direniş olduğuna işaretle şöyle devam etti. Siyonist düşman bilsin ki ne kadar El Meyadin'in sesini susturmaya çalışsa, cinayet işlese de biz çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca Şeyh Naim Kasım, konuşmasında El Meyadin kanalı gazetecilerinin şehadetinin direniş yolunda bir onur ve şeref madalyası olduğunu vurguladı.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Siyonist düşmanların El Meyadin ve Filistin'in mesajından korktuklarını belirterek, direnişin sesini susturmak için bu suçu işlediler ama cahil ve alçaktırlar dedi. Siyonist işgal ordusu Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana bu bölgede 64 gazeteciyi şehit etti.
Nihayet 47 günün ardından Siyonist rejimi ile Hamas geçtiğimiz salı günü ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Perşembe gününden yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes bir gün arayla cuma günü başladı. Siyonist rejimi ile Hamas arasındaki ateşkes 4 gün sürecek. Bu anlaşmaya göre 150 Filistinli esire karşılık 50 Siyonist esir serbest bırakılacak. Bu arada Siyonist rejimi insani yardımların Gazze'ye girmesine izin verecek. Ateşkes, Katar'ın arabuluculuğu ve Amerika'nın onayı ile sağlandı. Dolayısıyla ateşkes anlaşmasının ilk nedeni Amerika'nın anlaşmasıydı. Amerikalılar daha önce ateşkese karşıydı ve ateşkesin Hamas'ın yararına olduğunu düşünüyordu.
Ateşkes anlaşmasında etkili olan bir diğer faktör ise Siyonist rejimin Gazze ve Hamas'a karşı askeri hedeflere ulaşamamasıydı. Özellikle Netanyahu'nun kabinesi Hamas'ın elinde bulunan esirleri bulup serbest bırakma konusunda başarısız oldu. Siyonist rejimin esirleri serbest bırakamaması üzerine geçtiğimiz hafta işgal altındaki topraklarda halk gösterileri düzenlenmiş ve halk savaşın sona ermesini ve esirlerin serbest bırakılmasını talep etmişti. Bu arada dünyanın dört bir yanından Siyonist rejimin Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı kınayan gösteriler de hızla yayıldı.
Hiç şüphesiz Gazze'de ilan edilen ateşkes rejimin Gazze'de belirlediği hedeflere ulaşamaması anlamına geliyor. Gazze halkına karşı 47 gün süren topyekün bombalamanın ardından işgalci rejim direnişi kırmayı başaramadan ve Siyonist esirleri serbest bırakmak bir yana yerlerini bile tespit edemeden Hamas'ın şartlarına uymak zorunda kaldı. Bu aşamada Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve 150 Filistinli kadın ve çocuğun serbest bırakılması Hamas koşullarının rejime dayatılması anlamına geliyor. Son 47 gündür esirleri serbest bırakmayan rejim, en azından işgal altındaki topraklarda kamuoyu baskısını azaltmak için 50 tutuklunun serbest bırakılması karşılığında ateşkesi kabul etti.
Tahran Radyosu.
Bu arada 200 Siyonist esir halen Hamas'ın elindedir ve gelecekte Siyonist esirleri koz olarak kullanabileceği gerçeğini unutmamak gerekir. Ateşkesten duyduğu rahatsızlığı dile getiren Siyonist rejimin İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kendi aralarında bir kez daha tefrikaya tanık olduklarını belirterek, İsrail hükümeti bir kez daha çok büyük bir hata yapıyor,
esir değişimine ilişkin herhangi bir anlaşma bir felakettir ve savaş kabinesinin aptallığının bir işaretidir dedi. Gazze'de sağlanan ateşkesle ilgili gazeteci Sayın İhsan Kaçar'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Başta şunu söyleyeyim, tabii bu ateşkes aslında Hamas'ın biraz daha doğrusu yani Filistin tarafının talebi üzerinden görüşmeye alındı. Tabii Arabulucuk'ta da Katar ve benzeri işte Mısır ve benzeri birkaç ülke vardı muhtemelen en azından görünen ülkeler. Fakat bu kadar geç alınmasının nedenlerinden bir tanesi bana göre çok bilinçliydi. Çünkü İsrail özellikle Gazze bölgesinde belli boyutta bir ilerlemek istiyordu ve hakimiyetini biraz peşkeş çekmek istiyordu açıkçası. Yani dünya şunu duymak istiyor, ben Gazze'nin içerisindeyim ve ben ilerliyorum. Yani birinci derecede psikolojik savaşın üstünlüğünü ele almak istiyordu bilinçli bir şekilde. Çünkü ilk günden itibaren aslında İsrail'de şu anda Hamas'ın elinde olan İsraillerle ilgili İsraillerin aileleri yürüyüşler yapıyorlardı ve benzeri girişimlerde falan bulunuyorlardı. Ki ilk günden itibaren bunu Batı ülkeleri de işte özellikle esir takası konusunda, onun dışında da sivillerin serbest bırakılması konusunda bazı söyledikleri şeyler vardı. Fakat İsrail'in askeri stratejik olarak bunu çok bilinçli bir şekilde geciktiriyordu. Bunun içerisinde tabii Batı ülkelerin de aslında İsrail'den bağımsız bir söylem ve politik söylemde bulunmuyorlardı. Muhtemelen İsrail belli boyutta özellikle Gazze'nin kuzeyinde şu anda her ne kadar geç ilerlese de, her ne kadar belli dirençle karşılaşsa da muhtemelen kafasına çok net şunu koydu ve gözüne de kestirdi.
Sayın İhsan Kaçar'a teşekkür ediyoruz.
Gazze şeridinde sağlanan ateşkes dünya tarafından olumlu karşılandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani, Gazze'deki geçici insani ateşkesi çocukları öldüren Siyonist rejimin savaş suçlarını durdurmaya yönelik ilk adım olarak değerlendirdi. Kenani, Gazze'de geçici insani ateşkesle ilgili yaptığı açıklamada bu eylemi gaspçı ve çocuk katili Siyonist rejimin Filistin vatandaşlarına, kadınlarına ve çocuklarına karşı işlediği savaş suçlarının tamamen durdurulması yolundaki ilk adım olarak memnuniyetle karşılarken bu gelişmeyi direnişçi Filistin halkının 45 günden fazla süren tarifsiz azminin ve direniş savaşçılarının tarihi mücadelesinin ve duruşunun sonucu ve zaferin ilk adımı olarak değerlendirdi. Kenani ayrıca Filistin halkı hem savaş alanında hem de siyasi alanda kaderini ve vatanını kendi eliyle belirleyeceğini kanıtladı ve gaspçı Siyonist rejimin ve onun bilinen destekçilerinin her türlü ölçüsüz, saldırgan ve basiretsiz plan ve eylemlerine karşı yerinde ve kararlı bir karşılık verecektir vurgusunda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da Moskova, İsrail ile Hamas arasında Rusya'nın çatışmanın başlangıcından bu yana talep ettiği 4 günlük insani ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Ayrıca Katar'ın uluslararası toplumun İsrail ile Filistin arasında artan gerilimi durdurma çağrısının pratikte uygulanmasına yönelik özel çabalarından da bahsetmenin önemli olduğunu söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı da ayrı açıklamalarda Gazze'de 4 günlük insani ateşkesi memnuniyetle karşıladılar. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi. Hamas'ın elindeki esirlerin bir kısmının ve İsrail'de esir bulunanların serbest bırakılması da dahil olmak üzere ateşkes anlaşmasına tam olarak uyulmasını bekliyoruz.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada Katar, Mısır ve Amerika'nın teşkil anlaşmasına varma yönündeki çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bir kez daha askeri operasyonların tamamen durdurulmasını, sivillere destek ve yardım yapılmasını, esirlerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı da Hamas ile korsan rejim İsrail'in çatışmalar ve esir değişimi konusunda insani ateşkes anlaşmasına varmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bir açıklama yaparak Avrupa Birliği Komisyonu'nun bu süreyi Gazze'ye insani yardım göndermek için kullanmak için elinden gelen her şeyi yapacağını duyurdu.
Değerli dinleyiciler, bu haftaki Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız sohbetimizi dinlediniz.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.arab.ir üzerinden iletebilir. Arzu ettiğiniz takdirde yayınlarımızı da www.parsure.ir adresinden ve Telegram kanalımız Tahran Radyosu'ndan takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Reyhane, aile ve toplumda kadın.
Kutsal İslam dini her zaman kadının aile bütününü, nesillerin yetiştirilmesi ve toplumda huzurun sağlanmasındaki önemli rolünü vurgulamış ve kadın haklarının koruması hakkında uyarıda bulunmuştur.
Biz de bugünkü sohbetimizde İslam'ın kadın için belirleyerek açıkladığı üstün konumundan bahsetmek istiyoruz.
Fakat Kur'an-ı Kerim ayetleriyle İslam'ın kadına olan görüşüne değinmeden önce tarih boyunca kadının konumunu ele alacağız.
Hatırlanacağı üzere geçen programlarımızda sizlerle antik Yunan'da kadınların konumu hakkında özel bir şekilde bilgilendirmiştik. Tarihi kaynaklara göre antik Yunan'da ahlaki değerler ve sosyal normlara fazla değer verilmiyordu. Bir toplumun en değerli kurumu olması gereken ve kuşakların yetiştirilmesinde en önemli yer olan aile ocağı eski Roma'da fazla değeri yoktu. Bu mesele ise kadının konumuna negatif bir yaklaşıma sebep olmuştu. Kadınların mahkemelere katılma hakları yoktu. Hatta tanık olarak bile mahkeme sürecine katılamazlardı. Kadın dul kalınca kocasının mal varlığından hiçbir iddiada bulunamazdı. Eğer kocası ölseydi, oğlu, kardeşi veya babasının vesayeti altına girerdi.
Antik Roma'da kadının satın alınması çok yaygındı ve bu mesele erkeklerin evlenmeyi ve aile kurmaya sıcak yaklaşmamasına neden olurdu. Bu yüzden kadının çeyizi erkekleri evlenmeye teşvik eden bir faktördü. Zira erkekler evlenmenin ardından eşinin çeyizinin sahibi oluyordu. Erkeklerin evlenmek için bir diğer hedefi de eşraf ve zengin kadınlarla evlenmekti. Bu evlilikler genelde siyasi yönleri vardı ve erkekler kendi hedeflerine ulaşınca daha yüksek bir mevki veya servete ulaşmak için başka bir kadının peşinden gidiyorlardı.
Roma erkekleri çok kolayca eşlerini boşuyor ve onlardan ayrılıyorlardı. Bunun için de sebebini açıklamak zorunda değillerdi. Sadece kadına bir mektup yazar ve onların serbest olduğunu bildirmekle yetinirlerdi. Bazı erkekler de hiçbir zaman resmi bir şekilde evlenmez ve kadınların küstahlığından nefret ettiklerini bu kararları için gerekçe gösteriyorlardı.
eski Roma yasaları uyarınca M.Ö. 413 yılına kadar evlilik üremek ve çocuk sahibi olmak için zorunluydu. Fakat soylu sınıfın devlet adamı Marcus Camillus bekar erkekler için bir vergi belirledi. Bu vergiyi ödeyen bekar erkekler artık evlenmek zorunda değillerdi.
Tahran Radyosu.
Antik Roma'da kadına yönelik bu aşağılayıcı bakışa karşın ataerkillik zirvede bulunuyordu. Erkekler ailede mutlak güce sahipti ve sosyal haklar ve meziyetlere sahip tek kişiydi. Erkekler çok rahatça sosyal ve ekonomik faaliyetlerde bulunabilirken kadınlar ise böyle faaliyetlerden mahrumdular. Erkek kendi evlatlarını satabilir veya öldürebilirdi ve hiçbir yasal merci ise onun bu işini yasaklamaz veya yasalara aykırı bulmazdı.
Buna ilaveten eğer kadın bir cinayet işleseydi kocası onu idam edebilirdi. Roma tarihi kitabını yazarlar Albert Mallet ve Jules Isaac bu konuda şöyle yazıyor. Antik Roma'da koca kendi karısı üzerinde sınırsız bir yetkiye sahipti. Eğer kadın bir hata işleseydi erkek onu cezalandırabilirdi. Eğer kadın şarap içseydi erkek onu mahkum eder ve eğer iffetsizlik yapsaydı erkeğin onu öldürme hakkı vardı. Bu yüzden eski Roma'da kadın tıpkı bir cariye gibi hiçbir konumu ve kıymeti yoktu ve Romalılar onları gelişmemiş canlılar telakki ederlerdi.
Baba aile direği olarak özel bir destek rolü var ve aile fertleri ona dayanarak güven duyuyorlar. Fakat eski Yunan'da babalar aile için sevgi ve şefkat odağı olmak yerine tüm ailenin sahibi ve malikiydi ve her türlü değişiklik yapma hakkı vardı. Aile fertlerinin özgürce davranmalarını engeller ve hatta onlardan yaşama hakkını bile alma hakkına sahipti. Örneğin eğer kadın sağır veya kör veya kız bir çocuk doğursaydı, baba gelene kurallar gereği onu öldürebilirdi. Romalılar daha çok erkek çocuk sahibi olmak istiyorlardı. Onlar açısından erkek çocuk ailenin güç ve ihtişamının sembolüydü. Erkek çocuk savaşlarda kendi ülkesi ve topraklarını da savunabilirken, kızlar ve kadınlar, toplumda hiçbir değerleri yoktu ve savaşlarda erkeklere yük oluyorlardı zira onlar köle olarak esir düşebilirdi. Bu da toplum için utanç vericiydi.
Tarihi kanıt ve belgeler Antik Roma'da kadınlara yönelik yoğun adaletsizlik ve zulmün yapıldığını gösteriyor. Amerikalı yazar Will Doran, Medeniyet Tarihi adlı kitabında Antik Roma'da kadın hakları hakkında şöyle yazıyor. Kadın tanık olarak bile mahkemeye katılma hakkına sahip değildi. Dul kalınca kocanın mal varlığından eş olarak hiçbir hak veya iddiada bulunamazdı. Kocası ona miras bırakmayabilirdi. Kadın doğduğundan ölene kadar her zaman vesayet altında olacak kadar bedbahtı. Kadının vasisi baba, kardeş, eş veya hatta erkek evladı olabilirdi. Ve kadın bunların izni olmadan malını kullanma hakkına bile sahip değildi.
Thank you. Daha önce de belirttiğimiz gibi ataerkil antik Roma uygarlığında kadın hakkında büyük baskı yapar, onların bireysel, ailevi ve toplumsal haklarını alarak onları aşağılardı. Roma'da Hristiyanlığın ortaya çıkmasıyla topluma kadın ve aile kurumuna olumlu bakışın oluşturmasına çalışıldı. Bu dönemde Roma toplumuna birçok sosyal, kültürel ve siyasi gelişmeler yaşandı. Kadınlar dini toplumlara kabul edildiler fakat törenlere başları açık katılamazdı. Tarih kaynaklarına göre Paul adında havarilerden biri kadınlar kilisede sessiz kalsınlar, daha alçak bir yerde otursunlar, bir şeylere ihtiyaçları olursa onu evde kocalarından istesinler, zira kadının kilisede konuşması yakışık kalmaz demişti.
Bu tarihi kanıtlara göre antik Roma uygarlığında kadınlar erkeklere nazaran çok daha düşük bir konumda bulunuyor. Evden çıkma ve kiliseye gitme hakkı yoktu. Hristiyanlığın ortaya çıkması ile yine kiliseye katılmak için gerekli şartlara uyması gerekirdi. Hristiyanlığın yanı sıra Roma İmparatorluğu'nun kurulması da antik Roma'nın sosyal ve kültürel şartları üzerinde önemli etkileri oldu.
Örneğin Romalı kadın artık vasisi olmadan evlilik sözleşmesi yapabilir, vasiyet yazabilir veya kendi mal varlığının maliki olabilirdi. İmparatorluğun ardından kadın kendi vasiyetini yazarak imzalayabilirdi. Bu dönemde vasilik korumu da gittikçe önemini kaybetti. Doğduğundan ölümüne kadar vesayet altında olan kadın artık vasiye ihtiyacı yoktu. Böylece doğuştan ölüme kadar özgürdü ve artık aile babası kendi vasiyetinde eşi veya kızlarını mirastan silemezdi.
Değerli dinleyiciler, Reyhane, Aile ve Toplumda Kadın isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki sohbetimizde Arabistan Yarımadası'nda kadınların durumunu ele alacağız.
Sizlerden ayrılmadan önce programlarımızla ilgili görüşlerinizi turkish@tbilis.irib.ir adresine gönderebileceğinizi, programlarımızı www.parsude.com adresinden de takip edebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde Amerika'nın Gazze meselelerine müdahalesinin yenilgiye mahkum olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani, İran'ın 44 yıl boyunca Filistin'in ilk destekçisi olduğunu söyledi. İran İlmiye Havzaları Müdürü, İslam ülkelerinin İsrail mallarını boykot etmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı'nın kadın ve aile işlerinden sorumlu yardımcısı Haz Ali, dünyanın birçok ülkesinin kadın ve çocuklara yönelik Siyonist şiddetle mücadele için haykırdığını belirtti. Siyonist kaynaklar, İsrail rejiminin başbakanı Netanyahu'nun dün Gazze'yi ziyaret ettiğini duyurdu. Anruva, Gazze'deki durumun felaket boyutlarda olduğunu belirtti. Katar, Gazze'de ateşkesin uzatılmasını istiyor. Konya'da çocuklar, Kudüs'ün çocukları için Anadolu'nun çocuklarından sloganıyla basın açıklaması yaptı. CENTCOM, Haçlı Şabi karargahına saldırdı. İran ve Hindistan, ikili ilişkilerin geliştirmesi konusunda kararlılığını belirtti. İran ile Türkiye arasındaki ticaret artacak, etkili adımlar atılıyor. Ve Rusya, Washington-Moskova'yı şeytanlaştırma girişiminin gülünç olduğunu belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle,
7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader shagoto janacchi.
শ্রোতা ভাই বোনেরা, এবার পরিবেশিত হচ্ছে পবিত্র কোরআনের তিলাওয়াত ও তর্জমা। সূরা নিসার 75 ও 76 নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করছেন কারি